Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde demiyorum çünkü gündem değerlendirmesi gündem, evet. Yapıyoruz. Levent abi yok İFA'da demek ki, o yüzden video gündem yapacağız. Evet. Ama şöyle bu gündemi tabii ki de ses olarak da yayınlayacağız. Hani sırf görüntüsü tabii olmayacak. Normal dinlemeye alışanlar yine öyle yani dinleyebilirler.
Yapmadığımız şey daha önce bir kere mi iki kere mi yaptık, yaptık canım, zaten tabii.
Levent abi ne zaman bir yere gizli, ben video gündem yapıyorum. Tek başıma yaptığım da vardı.
Doğru.
Şimdi 31 Ağustos 5 Eylül arasında konuşuyoruz. Teknoseyir.com sitemiz. Bizi yine teknoseyir.com olarak her yerden bulabilirsiniz. Ama bir de teknoseyir doğurdu, otoseyir oldu.
Evet.
O da abone bekliyor. 3000'e yaklaştı galiba, hatta belki şuralara ulaşmıştır. Oraya da abone olmayı unutmayın. Oraya da içerik girmeye devam ediyoruz. Orada şey var. Teknoseyir'deki otoseyirler orada. Ama artık yenileri de oraya ekleniyor.
Ekstraları da olacak tabii.
Tabii, şimdi ondan da bahsedeceğim. Teknoseyir'in yeni yerindeki ilk yılı. Yani Teknoseyir şu an 1 yaşında. Aslında biz hani geçen Mart'ta 4'ü kutlamıştık ama kendi başına bir şirket olarak ilk yılını tam olarak doldurdu.
Tam geçen sene işte Eylül'ün başıydı. Ağustos boyunca işte taşınmaydı vesaireydi falan, o dertlerle uğraştık.
Evet.
1 Eylül'de falan yanlış hatırlamıyorsam ilk videolarımızı yayınlaştık. Sen o zaman İFA'daydın.
Evet, doğru. Değil mi? Evet, geçen sene ben gitmiştim. Bir yıl doldu. Bir yılı hani hayatta kalarak başardık.
Evet.
O bir başarı tabii ilk sene için, ama ikinci sene için daha da iyi olması gerekiyor. Hayatta kalmak yetmez. Onun için de işte biraz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlki otoseyiri ayırmaktı. O da kendi başına büyüsün istiyoruz.
Ya çünkü şöyle bir şey var. Otoseyirde yapılabilecek çok fazla şey var. Biz onları teknoseyir içinde yapamıyoruz. Çünkü orayı boğacak. Oranın içeriğini ister istemez yayınlayamayacağız falan. En iyisi ayrı kanalı olması, hem otomobil üzerine işte her şeyle ilgili. Teknoseyir'e çünkü insanlar bakıyorlar, telefon var, işte bilişim var, araba ne alaka falan gibi
şimdi
durumlar olabiliyor.
Onu soran da oldu, otoseyir'i nasıl ayıracaksınız diye. İncelemelerle ortak devam ediyor. Ama mesela bizde sohbet formatı var, bozamıyoruz. Ama otoseyir'de öyle olmak zorunda değil. Can çıkıp tek başına bir iş yapıp bir şeyler anlatabilecek. İşte daha burada çok kısa video yapamıyorsun. Yani 20 dakika yaptığın zaman bile neredeyse ne kısa, niye uzun değil diye şikayet gelecek. Orada 2-3 dakikalık video da yapacağız. Yani orası
biraz daha farklı şeyler deneyeceğiz orada.
YouTube'un formatına uygun durmaya çalışacağız. Teknoseyir'in formatı. Teknoseyir hala bir web sitesi.
Evet.
Aslına bakarsan. Onun YouTube'da kanalı var gibi çalışıyor.
Ama aslında tam tersi oldu neredeyse artık, değil mi?
Evet.
Bayağı YouTube ağırlık kazandı.
Ama bir yandan da YouTube'a ayak uyduramıyorsun işte, o yüzden. Oranın ihtiyacı daha kısa videolar mesela.
Doğru.
Daha biraz daha hani eğlencesi bol videolar. Hadi eğlence kısmını biz çok fazla beceremesek bile, ama daha çok video, daha kısa videoyu yapmamız lazım. İşte otoseyir, onları da orada deneyeceğiz. Ama teknoseyir hani yine bu formatta devam ediyor. Onda
zaten şeyde teknoseyirde de mutlaka videosunu, hani girdiği zaman inceleme videosunu yayınlıyoruz.
Tabii.
Takip edin, buraya girin şeklinde.
Şey yapmayacağız hani, otoseyirin her videosunu gidip manşete koymayacağız ilk başta, ama akıştan duyururuz. Akış demişken sen nihayet çok beklenen şeyi bir yılda, her yıl yeni bir...
Bir yıl değil, 5 ay diyoruz. Ben tutmadım süre ama.
Tam 5 ayda bir yeni özellik ekleyeceğiz.
Ya ufak tefek işte düzeltilmesi gereken yerler var, ama Murat biliyorsun iş yükü altında eziliyoruz. Yaptığımız başka işler de var bir yandan, hani her şey videoya yansımıyor. Fırsat buldukça çok önemli olanlar, işte iptal tuşuna basınca mesela sormadan temizliyordu, yanlışlıkla basılabiliyordu. Onu düzelttik mesela. Ne bileyim, bir şeyler yazmışsın, tazeliyorsun bir anda sayfayı. Facebook'ta falan biliyorsun yazdığın bir şey var, emin misin diye soruyor. İşte o özelliği de ekledim ben de.
Tamam, güzel.
Onun gibi başka ama şeyler de var. Keşfet özelliği tabii ki öncelikle. Ben sondan başladım, en son yaptıklarımdan. Herkesin beklediği, akışı kapattığımızdan sonra herkesin beklediği bir günün özetini sana sağlıyor. Haftanın, günün ve ayın, öyle söyleyeyim. Giriyorsun orada, işte en çok beğenilen, bayağı da bir liste var. 10-15 tane var sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Beğenilen, paylaşılan, favorilere eklenen, kullanıcıları da bulabiliyorsun. İşte içerikleri en çok beğenilen, en çok yorum alan falan gibi. Çeşitli istatistikler var.
Her ne kadar forumda bir konu açtığın zaman altında birikiyor her şey. Burada bir akış var. Akıp gidiyor gibi gözükse de aslında silinmiyor onlar.
Tabii.
Dolayısıyla onlar bulunabilir.
Zaten oradan şöyle anla Murat. en çok okunanlar vardı ilk gün koyduğumuzda. 7 ay öncesininki en üste çıkıyor. Günlük olmasına rağmen istatistik günlük hesaplanıyor. Niye? Çünkü Google'da o inceleme sonuç veriyor. Yazmış gitmiş, kaybolmuş diye bir şey yok. Tamam, akıştan düşüyor. Belki hemen yorum almıyorsun falan ama insanlar dışarıdan gelip okuyorlar onları.
Şimdi ama artık ister bir hafta uzak kaldı, tatile gittin, ne oldu dediğin anda tek tuşta sana bir özet geçecek.
En azından şöyle ilk 50 konuyu, yani 50 de yeterli olarak düşündüm ben. Daha fazla uzatırsan çünkü.
Yok, 50 yeterli.
Bir yer, bazı istatistikler de çünkü saçmalamaya başlıyor. Bir tane beğeni alan iletiler çıkmaya başlıyor. Doğru. Anlamsız oluyor. Yani 50 makul bir rakam. Bayağı da bir içerik çıkıyor karşına zaten.
Evet. İyi oldu yani eklediğimiz onu.
Evet. Fakat yerini beğenmediler. Hani
keşfetin kendisinin keşfedilmesi
gerekiyor. Evet. Ya onu da güzel bir yere koyarız.
Keşfeti
bir
keşfet butonu
falan yaparız yani. Ben uygun bir yer bulursam bakalım.
Ya zaten şey var. Hani bu tasarımın da hani ileride değişmesi gerekecek. Yani biz bu tasarıma bayılmıyoruz. Hani biraz da çok aceleye gelmişti ilk kurulduğumuzda. Hatta belki hatırlayanlar vardır. Bu değil tasarım.
Tabii.
İlk yaptığımız tasarım.
Bu TeknoSeyir 3.0 mu diyoruz artık? 2.0 vardı işte. Evet. 2.1 diyelim. Bunun belki daha yenileri falan düzgün yapılması şekilde gerekiyor. Yapılması lazım. Ama işte bunlar hep zaman gerektiren işler. Videolara mı zaman ayıracağız? İşte dışarıya yaptığımız başka işlere mi zaman ayıracağız? Bunlarla mı uğraşacağız derken arada kalıyorsun işte.
Öyle.
Yetiştirmeye çalıştığımız kadar.
Bir yandan işte bu yeni dönemde TeknoSeyir'in görünen şeklini de birazcık modifiye edeceğiz. Onun için de çalışmalar devam ediyor.
Operasyonel işler de var. Murat, şimdi hiç videoya yansımıyor ama sen faturasını kesiyorsun, işte firmalarla konuşuyorsun, o ürünü gelmeye, temin etmeye çalışıyorsun, o kısımda sen uğraşıyorsun daha çok. İşte resimleri çekiliyor bilmem ne o defa derken ya bayağı bir iş çıkıyor aslında.
Tabii.
Az kişiyle bu kadar idare etmeye çalışıyoruz zaten. Elimizden geleni yapıyoruz.
Evet, daha bakalım, hani başka planlarımız da var. Zaman geldikçe kendi kendine ortaya çıkarlar.
Ya bu yıl biraz daha işte bir yılı geçirdik, ayaklarımızın üzerinde durduk. Bu yıl biraz daha yenilikler, yeni bir şeyler deneyeceğiz. Bakalım, inşallah başarılı oluruz.
Tabii şeyi soranlar çok oluyor. Hani yine ben arada bahsediyorum, bu Plus projesinden tamamen mi vazgeçtiniz falan. Onun da çareleri hala aranmakta. Bu şekilde nasıl yaparız, başımızı derde sokmadan.
Şimdi biraz gündemde gelecek PayPal'la falan ilgili bir
durum var zaten. Evet, şimdi oraya geçeceğim. İlk haber, onu üste aldım. PayPal bir iş açtı başımıza. Aslında güzel bir şey yaptılar.
Bir hizmet yapıyorlar aslında kendilerince.
PayPal.me. Yani kendi adını alıyorsun, bir alan adı alır gibi. O bir kısa yol oluyor. Onunla bu sayede istediğin kişi o kısa yol üzerinden para göndermen çok kolaylaşıyor. Hatta şöyle, o linke para miktarını bile koyabiliyorsun.
Tabii. Adam, sonuna 20 ekliyorsun, bölü 20 ekliyorsun. $20 alabiliyorsun direkt.
Gibi. Ve hani böyle karmaşık arayüzlere bilmem nelere girmeden sen o linki yollayarak bu ödemeyi sağlayabiliyorsun.
Evet.
Şimdi oradaki tehlike şu. Biz bağış falan kabul etmeyelim diye PayPal diye bir şey oluşturmadım TeknoSeyir için. Hesap yoktu. Ama şimdi adını alman gerekiyor.
Evet. Çünkü PayPal Me bölü işte TeknoSeyir'i alabilir herhangi biri.
Tabii hiçbir
kontrol
denetim
yok çünkü.
Sıfır. Yani bugün YouTube'da sen kanal adını aldığın zaman adam sana bazı şartlar sunuyor. Onlardan bir tanesine denk getireceksin. İşte diyor ki 500 tane üyen olsun, işte bilmem 6 ay en azından aktif ol gibi böyle seçenekler
onlar da
var.
Aslında bükülebilir, şey yapılabilir.
Bir engel var şu an. Bunda hiçbir engel, ya bunda şey yok. Kredi kartını bile eklemiyorsun. Ya bari onu eklet. Bir hani bir doğrulama, çünkü onların hani kart eklenince $1 falan çekerler ya, sonra iade eder. O operasyonu yap, beni bir onayla, ondan sonra ver ismini. Yok, o da yok, hiçbir şey yok. O yüzden herkesin ismini alabilecek durumda şu anda. O yüzden kendi isminizi alın da. Şöyle bir şey var. Kaç tane isim alabilirsin? Senin adını, soyadın, soyadın, adınlar, yanına numara yazarsın, gerçek dersin, bilmem ne dersin. Kombinasyonlar çok. O yüzden bu bence biraz riskli. O doğru bir çeşit doğrulama sisteminin gelmesi lazım. O yüzden ben de TeknoSeyir'i birisi alıp da dolandırıcılık etmesin diye. Çünkü biz bir yandan da hani Plus diyoruz ya, birisi alır, Plus başladı buraya bağışları, paraları gönderince.
Bizim akışta bazen oluyordu ya, Plus başladı diye konular oluyor. Herkes başladı mı diye atlıyor falan.
İşte böyle buna düşünmesin diye ben TeknoSeyir'inkini de açtım. PayPal'da /TeknoSeyir bizim resmi hesabımız. Yani hiçbir şekilde başka bir hesabımız yok. Olmayacak da.
O hesabımızdan da bir şey kabul etmiyoruz şu
Kabul etmiyoruz dedik, gönderenler olmuş.
10-11 tane falan
oldu. Evet, 12 kişi yollamış. Ben onların hepsini kabul etmedim. Bir de şey sorun oldu. Ya öyle rezil ki PayPal'ın arayüzü. Mesela ben kendim bağış yaptım Teknosa'ya da sadece şeyi görmek istiyorum. Komisyonun ne kadar düşüyor diye. İşte 5 lira yolladım. 4.38 geçti hesabı. Ona onay verince diğerlerine de otomatik onay verdi. Hayda bu sefer ne yaptım? Gönderenlere iade ettim paralarını. O yüzden biz kesinlikle bağış falan toplamıyoruz, kabul etmiyoruz. Hani hiç
kendimize yani ileride bunu hukuki altyapısını bir şekilde işte uydurabilirsek ki sorduk yani değil mi?
Ben maliyeye bile sordum. Adamlar başka işte şeye gönder, forward etti hemen.
Gelirler idaresine yolladı.
Gelirler idaresine. Oradan da hiçbir şey. Orası gelmez, cevap gelmez emin ol. Çünkü o yazılı cevap onları bağlayıcı bir şey olacaktır.
Çünkü evet gelmemesinin sebebi de aslında biraz belirsizlik var ortamda tabii. Yani.
Çünkü bak sorun şu, yine internet kanunların önünden gidiyor. Bağış toplamak yasak. Çok net. Bunda hiçbir şey
yasak
yok.
Yasak değil de belli kuralları var.
Ben hayır şöyle yasak. Bağış topluyorum hadi para yollayın diyemezsin. Tabii. O izni alacaksın. Almıyorsan yasak. Evet. Ama ben kurban derisi toplamıyorum ki. Yani oradaki bağış kavramı o bağış aslına bakarsan. Öyle büyük çaplı işte alıp milleti dolandırıp kaçmasınlar diye. Ama burada öyle değil. Adam sana 1 lira yollayacak. Ya. Yani sevmiş hoşuna gidiyor. Bahşiş. Aslında buradaki şey yapılan şey bahşiş. Evet. Tip. Hatta YouTube galiba tip kelimesini kullanıyor. Burada geçerli değil ama bunun şeyi yok işte. Bu o kanuna uyuyor mu? Aslında uymuyor. Ama bir yandan da sen diyorsun ki bana bağış
yap. Ama yoruma açık işte.
Evet çok açık yoruma. Ve başın yanar yani ve felaket yanabilir. Çünkü bu tip şeyler bir yakalanırsan geriye doğru çalıştırır.
Yani hani sonuçta kamuya açık bir iş yapıyorsun. Yani
ya şirketsen zaten öyle.
Birinin ihbar edeceği tutar. Hani devlet tabii. Bunun peşine düşmüyor tabii. Herkesi takip etmiyor ama. Hani biri ihbar eder der ki ya bak bunlar böyle bir iş yapıyor diye. Uğraşırsın
ona. Şöyle birisi der ki ya bunu bilen bir adam bazı kafaya takar ya bu adamlar bağış topluyorlar. Bu yasak der. Yani böyle gayet kamu bilinci şey bilinçli vatandaş gibi yapabilir de kötü niyet şart değil yani onu söylemeye çalışıyorum.
Kötü niyet de olabilir.
Ya yani o da olabilir tabii. O yüzden bağış toplayanlar bence büyük risk alıyorlar. Özellikle de bir hani firmalarsa bir şey öyle ya, bir.
Kişiselse evet çok bir problem kişiselse
sıkıntı olmaz. Olur ama. Kişiselse onun şeyleri var. Ya şöyle bağış toplamak zaten yasak. Hani orada miktarın daha oraya gelmedim. Küçük miktarlarda tabii ki de sıkıntı olmayacak. Devlet çünkü bir noktaya kadar senden vergi mükellefi olmanı istemiyor. Şart değil ama bağışın kendisi sorun. Evet. Yani o isim sorun, onu kullanmak problem.
Yani bahşiş falan desen belki
sıyrılabiliyor nasıl, musun acaba?
Ne yaparsın?
Evet. Bunun da
işte toplam kazancın belli bir şeyi geçmemesi gerekiyor vergi dışında tamam. Kalabilmek için.
Tabii.
Bir sürü ayrıntı
var. Ya o geçmez tamam. Kimse o kadar çok da bahşiş vermiyor kimseye
belli
ama.
Belli olmaz. Ya olmaz bazı tabii. Kanallar var.
Ya ben bizim için
bayağı
konuşuyorum.
Bayağı topluyorlar yani.
Ama bu bağış meselesinin çözüme kavuşması lazım. Yani bu Twitch'ten, PayPal'dan gelen paraların yasallığıyla ilgili bir böyle devletten bilir ya da bir bilir kişiden bir şey gelmesi lazım. Bunu sırf bizim için söylemiyorum.
Yani ben çok şaşırmıyorum. Devlet veya işte kanunlar genelde bu tür şeylerin hep gerisinde kalıyor.
Tabii ki.
Buna bir çözüm olarak bir şeyler üretiliyor işte.
O yüzden de ben hani bulabildiğim insanlara yazıp soruyorum. Daha henüz bir şey yapamadım.
Tatmin edici cevap alamadım.
O yüzden de hiç kabul etmiyorum. Ha biz başka bir yol buluruz belki ileride. Ne bileyim.
Ya şey üzerinden olursa mesela atıyorum YouTube üzerinden
olur.
Yayın yaparsın. Onun üzerinden bir şey olursa orada zaten reklamlarla birlikte bir havuza gireceği için onun faturası falan kesiliyor. Zaten orada bir problem yok. Ama PayPal YouTube gibi değil. Bir aracı kurum gibi. Yani böyle bir banka gibi bir şey
aynen
aslında.
Öyle.
Sen bu sefer sana para gönderen herkese tek tek fatura kesmen gibi durumlar olabilir.
Tabii.
Yani nasıl o kasını biz de bilemiyoruz.
Bir de hayır şey türlü. Sorun. Sana o para direkt gelmiyor. Toplanıyor PayPal'da direkt geliyor. Evet. Oradaki fatura işini de halledersin. Bir şekilde o hizmet dersin. Bir şey. Ama niye bu adam sana para yolluyor?
Değil mi? Evet.
Yani bunun açıklamasını yapman lazım. Ya da işte bu serbestle biz de yazalım destek olmak için şuraya para yollayın diyebiliriz. Diyelim yani bunun prensipte buna karşı değiliz ki biz.
Tabii.
Ama işte bu yasal mıdır? Orası biz bilmiyoruz. Hala da arıyoruz cevabını. Başka türlü işte dediğim gibi bu YouTube şeye geçsin. Türkiye'ye de o tip olayını başlatsın. O tamam. Onda sıkıntı olmayacak. Ama daha başlatamadı onlar da.
Evet. Ama sitesi açıldı belki. Ne yakındır bileyim. Yani.
İnşallah. O yüzden kendi adınızı alın. Özellikle şirketiniz varsa mutlaka alın. Çünkü ve alın da yani biz biraz da o yüzden ilan ettik. Bu deyin ki yarın öbür gün birisi sizin adınıza bir şeyler yapar. Siz sorumlu olursunuz. Yani uğraşırsınız. Sorumlu olmayacaksınız da.
Evet.
Bu böyleydi. Şimdi IFA 2015 yüzünden zaten gündem şey değil. Oradan geliyor gündem konuları. Orada Levent abi var. Dolayısıyla çoğu şeyi ona bırakacağım. Ama hani onsuz da olmuyor. Gündemde.
Bazı ilginç ürünler vardı.
O yüzden şöyle hızlıca üzerinden. Bir geçeyim diyorum. Şimdi Intel'in Skylake'ini biz incelemiştik seninle biliyorsun. Ben orada demiştim ki daha bunun lansmanı yapılmadı. Yapıldı nihayet.
Resmi olarak evet. Yapıldı. Piyasada gerçi ürünler falan var diyordun sen.
Evet. Onlar şeydi. Bizim K işlemcilerdi. Ama burada ben ne demiştim o incelemede? Skylake'in de aynı Broadwell gibi bir sürü takıları evet. olacak demiştim. H'si bilmem nesi, Y'si, şusu busu.
Şimdi çünkü onlar çıktı değil mi
hepsi,
artık?
Hepsi evet. İşte Core M'den başlayarak ki orada da bir minik bir isim değişikliği var. İşte biraz daha büyük laptop, biraz daha büyük laptop, masa üstüne kadar böyle çeşitleniyor.
Hatta yanlış, Xeon'lar da geldi şimdi.
Yanlış hatırlamıyorsam evet. 48 tane mi ne işlemci ediyor. Şu an çok emin değilim. Bunlar çıktılar. Bunların işte değişik konfigürasyonları var. Kiminde işte o ADRAM dediğimiz şey var. Kiminde az, kiminde çok. 128-64 hatta işte cache olarak çalışıyor falan filan. Bunlar diğer diğer anakartlarla birlikte onların da artık şeyleri çıktı. Belli oldu isimleri, şunları bunları. Yakında gelirler her yere. Yine işte soketlisi var, soketlisiz var. Bir sürü işlemci çıktı resmi olarak. İFA'da da şeyler gözükmeye başladı. Onun işlemcileri kullanan ürünler ufak ufak orada sergileniyor. Bizi ilgilendiren masaüstü işlemcilerde sıkıntı yok. O biz zaten işlemiştik. Bundan sonra gelecek laptoplarda Skylake'in bir türevini göreceksin.
Ben bağlantısını verdik. Anantek incelemiş. Orada bir iki şey dikkatimi çekti. Onu söyleyeyim. Bu Intel Speed Shift diye bir teknoloji evet. eklemiş. Speed Step'i bilirdik biz. Onu biraz daha geliştirmiş ve kontrolü biraz da yazılıma, işletim sistemlerine devredebiliyor.
Evet.
Kendi eğer hani işletim sistemi ilgilenmiyorsa kendi de gene kendi içinden hallediyor ama daha böyle ufak ayrıntılar şey yapıyorsun. Bunlar özellikle o Core M dedik ya. Biliyorsun işte Apple'da tanıttığı incecik bilgisayar çok uzun pil ömrü sunuyor. Sen ne kadar onu iyi yazılımsal kontrol edebilirsen işlemcinin tüketimini falan çok azaltabiliyorsun.
Evet.
Uyku moduna geçiyor vesaire falan. Bunların hepsi bayağı bir ayrıntısı var. Intel buna önem vermiş. Bir de dikkatimi çeken bir şey daha var. Eskiden diyor Anantek Intel hep şeyi verirdi. Transistör sayısını ve işte
şemasını.
Sayısını da verirdi. Şimdi bunları gizlemiş.
Evet, söylememiş.
Söylemiyorlar. Hani çünkü bunun bir karşılığı yok diyor. Son kullanıcının alacağı tecrübe bunu doğrudan etkilemez diyor.
İnternet karar vermiş.
Şeyi de bile vermemişler. O die size denir işte. Ya. Çekirdek büyütüyor. Hani onu soğutucuyu söküyorsun, çekirdeği ölçüyorsun, kabaca tutturuyorsun. Milimetre yani karesine. Ama transistör sayısını bilmem mümkün
transistör
değil.
Transistör sayısında değil. Şeyi de veriyorlardı işte. Nerede GPU nerede tabii. duruyor? İşte işlemcinin
Evet yani nereye ne kadar transistör veriyordu. Ayrılmış. O şemadan onu çıkarabiliyordun sen.
Şimdi onları vermeyeceklermiş.
Şimdi onları vermiyorlar. Evet.
Niye ya böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Hani bence vazgeçerler ondan. Çünkü özellikle bu bilişim yayınlarından tepki gelecektir. Diğer bir konu mesela orada Apple'ın Intel GPU'larına dayalı sistemleri MacBook'larında hep grafik zafiyetti. Şimdi muhtemelen biz bu iyi olan GT3 olan entegre GPU'lu Skylake'leri MacBook'larda göreceğiz. Yine orada önce olacağını tahmin ediyorum. Orada bir anda çünkü şu an Broadwell'de bile orada AMD'yi geçmişlerdi. Entegre GPU'nun grafik gücünde bu daha da hızlı. Bir anda sen Intel'li sistemlerde entegre ile oyun oynayabilir hale geleceksin ve ciddi oyun oynayabilir hale geleceksin. Bir de Thunderbolt 3 boyutu var tabi Skylake anakartlarının üzerinde olacak.
Evet.
O da işte şeyin kapılarını açıyor. Yine aslında hep bu konuşulur da hani harici ekran kartını kutuya koyup takıyorlar ya 3 kaynaklı kutu yapıyorlar. Onu nasıl bağlıyorsun? İşte bu Thunderbolt 3'ler falan o işlere de yarayacak. Göreceğiz bakalım. Ondan sonra ama artık Skylake devri başladı evet. genel olarak.
Ya performans açısından hani kabaca eskiyle çok büyük farkları yok. Biz de incelememizde söylemiştik ama güç tüketimi vesaire açısından özellikle o ona uygun yapılmış işte giriş seviyesi o 4.5 watt tüketen modeller falan var. Orada önemli öyle. Değişiklikler var görünüyor.
Artı GPU çok kuvvetli olacak evet. işte. Göreceğiz önümüze gelecek.
Evet.
Şimdi Sony'de de Z5 telefonlar. Zaten Levent abi Sony ile gittiği için oradan bize detayları anlatır ama orada olay olan zaten bir tek şu Z5 Premium. Hepsi evet. 810 yine Snapdragon hatta kompaktta bile 810 var. Bu ilginç çünkü kompaktta 810. 810 bela. Isınıyor. Yani bizim testlerimizde de öyle çıktı. Şimdi sen burada küçücük bir şeye koyuyorsun. Nasıl çözdüler çok merak ediyorum.
Belki yani o Yonga'nın yeni nesilleri, onların revizyonları oluyor ya.
Ben de
belki toparlamışlardır bir şeyleri.
Çünkü başka türlü o kompakta o iş olmaz gibi geliyor. Z5'in normali de var Full HD. Bir de 4K'sı var. O çok konuşuldu. Evet.
Orada biraz daha büyük. 5.5 şey inç büyüklüğü var ekranın.
Onu Levent abiye de soracağım geldiğinde. Şimdi bu tip lansmanlar lansman olur. Hemen seni şey alırlar. Böyle bir o ana kadar kapalı olan bir alan vardır. Hı-hı. Açarlar orayı, gidersin. Yağmalarsın. Telefonları çekersin. Hı-hı. Anlatırsın işte. Orada millet bir güzel premium'u anlatmış. İşte 4K ekran süper falan diye. Aa, birisi bir almış. Bunların hiçbiri 4K değil. O yok orada. Hepsi aslında normal Z5'miş. Hmm. Ama millet de bir güzel yemiş onu ekranı 4K falan diye anlatmışlar. Çünkü hiçbir şey anlaşılmıyormuş.
Ya insan gözünün algılayabileceği bir piksel yoğunluğu var. Yani sen onu zaten sınırlarında geziyorduk şu ana kadar. 4K onu çok çok ötesine geçiyor. Değer mi? Biz hep incelemelerde tartışıyoruz bunu.
Ya 4K Full HD'den büyük. 4K ya, tamam, büyük. Pazarlaması evet. Kolay. Herkes senin yerine pazarlıyor. Çünkü Samsung bile 4K televizyon satarken aslında 4K'yı da pazarlamış oluyor. Hı. Pazarlama unsuru olarak işte Sony'nin elinde bir şey. Çok konuşuluyor.
Bir fark yaratılıyor.
Bunu evet. Konuşuyoruz. Saçma sapan
ya
bile
şimdi
olsa.
Şöyle bir şey var. Bu premium'u unut.
Evet.
Diğer ikisi olsa hakikaten. Ne olacak? 4'ten 5'e geçtik işte. Zaten 1, 2, 3, 4 hızlı hızlı geldi. Çok kısa aralıklarla hep Sony'de eleştirdiğimiz şeylerden biri de bu. Amiral gemisi telefonun hızlı çıkıyor. Doğru. Ötekinin değeri kalmıyor falan. İşte bu yeni bir şey. 4K falan. Ama benim çok da ilgimi çekmedi açıkçası.
3400 mAh seviyesinde biraz da herhalde onun nedeniyle ağır 180 gramlık bir telefondan evet. Bahsediyoruz. Çok biraz da kalınlaşıyor 7.8 mm. Ötekinde 3.
İşte yani çözünürlüğü bu kadar arttırdığın zaman grafik yongası yorulacak. Yani ona gereken ya enerji
bu
falan.
Bu ciddiye alınacak bir ürün değil bence. Hani bu Sony'nin yaptığı bir şov.
Bir şov evet olabilir.
Çünkü bunun fiyatı falan da yüksek olur zaten. Z5 de yüksek olacak. Ama şu anda bak mesela Z5'i konuşuyoruz. Piyasada Z4 var. Z3 Plus olarak adı geçse de. Daha yeni inceledik biz de. Evet. Yani hakikaten çok çabuk. Şimdi kime satacaksın Z3'ü? Plus'ı daha doğrusu.
Satılıyor ama Murat ya. Onların da fiyatları düşe düşe. Artık onlar hani orta seviyeye inmiş oluyorlar.
Ama çok telefon birlikte. O incelemede evet, de söylemiştik. Sıkıştı, evet. Çok sıkıştı. Birilerinin artık gitsin yani. Z2 bulunamasın. Hı-hı. Z2'nin yerine Z3 bulalım. Hani evet, fiyat doğru, anlamında doğru. Söylüyorum.
Çünkü Z2 biraz daha iyisi zaten. İşte o M4 Aqua'lar falan tamamen anlamsız hale gelecek. Aynen.
Valla Sony işte bununla ses getirdi. Göreceğiz bakalım. Bunlar tabii 820'den önceki son çırpınışlar. 820'nin de haberleri ufak ufak geliyor.
Evet.
Levent abi gerisini detayını anlatır telefon çünkü orada şey de önemli yani telefonun hissiyatı şu bu o görüyorsun elliyorsun o fuarında özelliği o zaten. Hı hı. Asus'tan yine 4K gereksizliğinde bir ürün su soğutmalı laptop yani şekline bakıyorsun makul bir şekil olsa yine anlayacaksın da kocaman bir şey yapmışlar yani bu.
Ya bir laptop var ayrı. Su soğutmadan bağımsız da çalışabiliyor.
Tabii tabii çalışıyor ama bu ne?
Ama dock gibi bir şey var arkada. Büyük bir sonuçta su var yani ünite var. Onun soğutacak radyatörü vesairesi falan olacak. Oraya oturtuyorsun. Alet su soğutmalı hale geliyor. Bence ilginç bir fikir.
Ya fikir ilginç.
Ama işte ne kadar işe yarıyor, ne oluyor onları bir görmek
var,
lazım.
Bu tip laptoplar deli gibi bağırıyor. Yani ses çıkarıyor evet. Demiyorum, bağırıyor. Ya,
oyun laptoplarında hani biz evet. Hep incelemelerde söylüyoruz. Sonuçta gürültü çıkarıyor bu alet.
Çok fazla çıkarıyor. Biz burada bunu aktaramıyoruz bile. Yani o gidip yanına gitmen lazım. Böyle bir ses normal kasadan çıkmıyor. Hı-hı. Ama laptoptan çıkan kulaklıkla kullanmıyorsan mahvolursun.
Evet.
O derece. Şimdi bu buna çare ise tamam da. Şimdi onunla birlikte öyle bir kütle oluyor ki
yani taşınabilirliği olmuyor zaten.
Esprisi kalmadı.
Bir yerden bir yere götürmen
çünkü
zor.
Buna kesin bunun böyle komple fiyatına adam gibi bilgisayar kurulur. Tabii. Kasa alırsın. Hatta küçük bir kasa kullanırsın, taşırsın bile. O yüzden ya, biraz da yine şov ağırlıklı bir.
Evet, şov var. Çünkü Asus'un başka ürünleri de vardı. Böyle böcek gibi hani böyle ters koyduğun zaman görünen router vardı. Ya, o, 8 kollu falan.
Ben onun bir tanesini gördüm. O bu senenin modası. Evet. Yine tamamen boş beleş bir iş. Yani hepsinde olacak göreceksin. TP-Link'inden başkasına kadar o öyle böcek tasarımı.
Bir sürü antenli.
Bir sürü antenli şey olacak. Ya ben hiç inanmıyorum yani onların gerçekten ihtiyacımız olduğuna. Adam gibi router'ın olursa yine 2 anteniyle, 3 anteniyle çalışır.
Çalışır evet.
O birazcık şov yine. Birisinin yapması yetiyor. Diğerleri hemen taklit ediyor. Şimdi ilk kim çıkardı bilmediğim için kim kimi taklit ediyor bilemiyorum. Ama işte haber oluyorsun, konuşuluyorsun.
Tabii. Zaten amaç da o.
Amaç da o birazcık.
Yani fuardasın, şov yapacaksın.
Mesela bak bu biraz daha mantıklı bir şey. Acer, Lego gibi bir PC tanıttı. Hı hı. Modüler PC. Ekran kartı bir modül takıyorsun üstüne.
Modüler telefon gibi olmasın da.
Yok o zaten olmadı daha. O yüzden bu mantıklı bir konsept çünkü bazı şeyler hakikaten hard disk, işte ses bloku, bunlar minik. Hani bugün evet. SSD'yi düşündüğün zaman, işte bir ses kartını düşündüğün zaman bunlar küçücük şeyler. Onları üst üste blok blok ekleyebilirsin sisteme hakikaten. İşte bak şey var, o hoşuma gitti. Power bank koymuş herif.
Değil mi?
Ya bir anda
istersen ekleyebiliyorsun.
Öyle yani. Çalışıveriyor. Güç kaynağı kendisinde. Hı hı. Yani güç kendisinde, kesilsin elektriği yani istersen.
Evet, UPS'i hazır halde çalışıyor. UPS'i hazır. Içinde. Evet.
Satılacak bir ürünmüş. Hani gelir mi buralara bilmiyorum. Çok da pahalı bir şey olmayacakmış. Heh,
onu soracaktım. Yani fiyatlandırması eğer uçuk, böyle saçma saçma bir noktalara varmazsa düşünülebilir.
Bakıyorum da $233 demişler.
E şimdi o tabii Türkiye'ye nasıl gelecek, ne olacak bilemiyoruz.
Ama bu tabii bu fiyata böyle çok uçan kaçan bir şey sistemde olmaz bu. Yani
ya zaten küçük.
NUC'un
evet, NUC boyutlarında.
Blok olduğunu evet. Düşünmek lazım.
Ama iyi bir şey. Sonuçta güzel geliştirilebilecek bir şey.
Evet. NUC'da öyle bir şansın yok. O da blok aslında.
Evet.
Hatta şöyle Intel onu şey yapıyor. NUC'un bir versiyonunu yapıp bir kat kendi çıkıyor. Evet. Yani modüler yapmıyor. Bir katı kendisi çıkıyor. Öyle ayrı bir NUC'u yapıyor Intel. Şimdi diğeri Samsung'dan saat, bilmiyorum bakabildin mi ona?
Baktım. Güzel görünüyor.
Hakikaten ilk defa Samsung saate benzeyen bir saat yapmış. Evet. Akıllı saat yapmış. Güzel gözüküyor. Tizen.
Hafif kalın gene ama olsun yani. Şöyle baktığın zaman saat gibi hakikaten.
Şey notuna düşmüşler. Tizen daha önce sadece Samsung'da çalışıyormuş.
Doğru.
Şimdi bu hepsinde çalışacakmış. Bütün telefonlarla eşleşebilecekmiş.
Tabii bazı özellikler gene Samsung'a özel. İşte tabii, o ödeme sistemi vesaire falan.
Şey hoşuma gitti hem de. Şu halkası oynuyormuş. Dolayısıyla o scroll işine
kadranın
yarıyor.
Kadranın etrafındaki halkı.
Kadranın etrafındaki evet. O yüzden hoşuma gitti.
Ya Murat dediğimiz gibi şimdi bu benziyor. Akıllı saatler ilk versiyonları biraz kobay konumuna öyle. Bırak sokuyordu seni. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyor. Gitgide de güzelleşecek.
Şekli toparlıyorlar da işte pil ömrü yine bir soru işareti.
Ona yapacak bir şey yok. O teknoloji gelişemedi bir türlü.
Samsung'dan bir haber sayılmaz ama şimdi fuarda konuşulan şeylerden biri de HDMI 2.0A. Şimdi daha 2.0'ı konuşuyorduk. Çünkü 2.0 olmadığı zaman 60 Hz destekleyemiyorsun 4K'da.
4K'da evet.
Şimdi bir de o yetmiyor. Bir de HDR özelliği varmış. Hmm. Var daha doğrusu ama bu şey değil. Cihaza dışarıdan bağladığı zaman Blu-ray yönetici var. 4K HDR destekliyor. Bunu bağlayıp görüntü almak istiyorsan, özelliğinden faydalanmak istiyorsan işte bu 4.02 2.0A kullanılacak. Normalde oynatırken içeriği sorun değil ama işte cihaz üzerinden olurken kablo tabii bir bağlantısı var. O bunu desteklemesi gerekiyor. Samsung açıkladı ki işte 2015 yılındaki çıkan ürünlerimizde 4K'lara firmware update ile gelecek. Buradan da anlıyoruz ki kablo mablo değişmeyecek. Bağlantı da aynı. Hani öyle bir cihazı varsa Blu-ray insanların böyle bunda faydalanacaklar.
2.0A'dan zaten biraz anlaşılabiliyor. Onun evet. A olması aslında evet, çok da başka bir şey getirmediğini evet,
güncellemeyi gösteriyor. Snapdragon 820'den bahsetmiştim. Onun da ufak ufak detayları ortaya çıkıyor. Sadece tek bir şey söyleyeceğim. Samsung'un 14 nanometre FinFET teknolojisiyle üretileceği kısmını cımbızlıyorum burada. Bunu da biz nereden tanıyoruz? 7420 Exynos'tan tanıyoruz. O tek yani Samsung'un yaptığı en akıllı iş 810'u bırakıp kendi 7420'sini kullanmak. Alet ısınmıyor, etmiyor.
Test sonuçları pillerde falan direkt görünüyor.
Her şey gayet güzel. İşte şimdi 820 de bu teknolojiyle üretilirse bundan faydalanarak 820'yi yaptığın zaman aslında o biraz yine Exynos olacak. Hani günün sonunda.
Yani, tabii.
Şey umutla bakabiliriz biraz. Hani 810 böyleydi, 20 nasıl olacak derken böyle olursa olur gibi gözüküyor bana. Google logosunu değiştirdi.
Evet. Bu büyük firmalar niyeyse ara ara böyle bir değişiklik yapıyorlar. Google ufak tefek değişiklikler hep yaptı yıllar içinde ama bu bayağı büyük çaplı.
Evet, bayağı değişti.
Sen beğendin mi sen onu söyle.
Benim bir şikayetim yok. Ben ama tabii tasarımcı değilim. Onlar hani görüp böyle bayılabiliyorlar.
Ya ben hani sadeliği seviyorum. Bu font benim çok hoşuma gitti açık söyleyeyim. Eskiden fontta biliyorsun böyle kenarları işte şeyleri incelik, kalınlık, işte uçlarında harflerin böyle şeyler, şapkalar vesaire falan bir şeyler vardı. Bu böyle düz tasarım benim çok hoşuma gitti.
Bilmiyorum tasarımcılar söylesin.
Bunun yanında şeyler de var. Bir G logosu tasarladılar renkli renkli. Ne bileyim işte o mikrofon logosu sesli mesaj falan gibi şeyler için. Birkaç tane logo yaptı. Hatta Google Plus'ın logosu falan da değişti. O G'yi beğenmedim bak. Google Plus'ın G'si yanında artı falan böyle kopuk görünüyor birbirinden. Ama Google'ın kendi logosu benim hoşuma gitti.
Evet, bayağı değiştiler. Daha önce ne yapmışlardı? Bir harfin yerini mi değiştirmişlerdi hafiften?
Ya en baştan aslında onun şeyleri tadı çıktı. 97 yılında yapılmış böyle son derece kötü logolardan. Sonra bu renklerin yerleri değişik ilk başta. İşte onu biraz yerlerini düzeltiyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. 15 yıldır falan ama böyle ciddi bir değişim olmamıştı. Hmm. Şimdi oldu.
Yarın yine değiştirirler bak sen, ben sana söyleyeyim.
Yani günün birinde gene değişecek tabii.
Bu Google Chrome yeni sürümüne daha verimli çalışıyormuş Chrome demişken.
Evet, onu geçen gündemde söylemiştik bir hafta önce. Eylül ayından itibaren hem flashları otomatik çalıştırmayacak, hmm, hem de bazı bellek yönetimiyle ilgili önemli şeyler yapmışlar. %25'e yakın daha az bellek tükettiğini söylüyor Google.
İyi.
Bazı uygulamalarda mesela özellikle Gmail falan uygulamalarında bu daha da artıyor.
Hmm. Güzel.
Bence güzel bir gelişme. Hem sadece bellek de değil, işlemci kullanımı falan da azalıyor işte o flashları falan çalışmamasıyla. Hem pil tüketimini falan da azaltmış oluyorsun böylece. İşte iyi bir gelişme oldu. Chrome 45 sürümüyle.
Celeron işlemci kullananlara müjde o zaman. Çünkü evet, baya baya ağlıyor işlemciler orada özellikle flash yüzünden.
Bu arada Chrome'da 45. sürüme gelmiş Murat. Farkında ya, değiliz ama.
Değiliz evet.
Değil mi? Onu takip etmiyoruz hiç.
Samsung'dan bir şey var. Bir özellik var. Televizyonlarına bir profilleme sistemi ekleyecek.
Bir patent almış.
Evet, bir patent almış. Nereye ekler, hangi televizyonu ekler şu an bilmiyorum da. Şeyi anlayacak, seni izleyecek ve profilleyecek. Mesela gözlerin kısaldı diyelim, ha diyecek bu parlaklıktan rahatsız oldu. Ben televizyonun parlaklığını kısayım gibi böyle senin yüzünden senin ne çektiğini anlayacak. Hmm. Ve ona göre ekrana tepki verecek. Tabii o şeyi düşünmemek lazım, hani içeriğe göre. Yani iğrenç bir film var, şey çıktı sevmiyorsun, televizyonu kapatayım, kanalı değiştireyim tarzında şeyler değil. Televizyonun kendi özelliklerini kullanma anlamında ama tabii bir yandan da seni profilliyor.
Bunu yaparken şey problem, şimdi kendi içinde yapsa sorun değil de bir sunucuya gönderiyor senin hareketlerini, oradan değerlendirip geri dönüyormuş. Yani alınan patent bu şekilde. Bu hani çoğu kişinin kabul edeceği bir şey değil.
Öyle.
Televizyonlar için diyoruz ama telefon için de geçerli aynı şey. Telefonda da kullanılabilir bu teknoloji. Sonuçta ben telefonumda şey sıkıntısı yaşıyorum. O bir gerçek. Geceleyin yatmadan önce şöyle bir bakayım son mesajlara diyorsun. O ışık gözünü rahatsız ediyor. Ne kadar ışık algılayıcısı olsa da kıssa da vesaire de falan fark ediyor. Bu hakikaten senin rahatsız olduğunu fark edip kıssa ışığı iyi bir şey aslında. Hayatı kolaylaştıran bir şey. Ama işte bunun merkez bir sunucuyla haberleşip senin hareketlerini takip edip onu işte değerlendirip şey, yani ne kadar biz güvenliyiz desen de güvenemezsin ki.
Doğru.
Mümkün değil yani. Bir şekilde biliyorsun firmaların işte sürekli
ya hayır,
kırıldı bilmem ne oldu, bilgiler sızdı falan.
Samsung kötü niyetli olmak zorunda değil. Hı-hı. Adam onu işte bir bakıyorsun şifrelemeden saklamış bilgilerini, çalıyorlar gidiyorlar. Yarın öbür gün işte bu biyometrik sistemler güvenlik yerine kullanıldığı zaman adam gözünden hani telefon işte şey şifreler açıldığı zaman bu bilgilerin altın değerinde olacak.
Tabii.
Şimdi parmak izindesin, yarın öbür gün gözünden okuyacak falan. Bunlar önemli bilgiler. Sen biyolojik bilgilerini de kaptırmaman lazım. Facebook'ta yüklenen videolarda telif hakkı aramasında başlayacakmış.
Geç kalmış ya Facebook.
Evet.
Yani bu kadar zamandır bu kadar büyük bir servisin video ne denir, copyright şeyi sunmaması, telif hakkı sunmaması.
Anlattıklarına göre birazcık şeye benziyor. YouTube'un sistemine biraz benziyor.
Ve ama daha yeni başlayacağız. Yavaş yavaş geliştireceğiz diyorlar.
Evet.
Tamam, çok zor bir sistem bu. Sonuçta binlerce, milyonlarca video yükleniyor.
Tabii.
Onları hep kontrol edeceksin.
YouTube'a yüklediğin, adam biliyor ki YouTube'a yüklerse telif yiyecek, kaldırılacak. Facebook'a yüklüyor mesela. Hı-hı. Şimdi o videolar ciddi sorun olacak bir süre sonra. Yani telife kendi sunucundan yayın yapmadığın sürece, ki o da ülkesine göre değişir. Telife dikkat etmen lazım.
Ya şimdi şeyde problem olacak mesela. Şimdi komik kedi videosunu görüyorsun. Alıp hemen buraya koyamayacaksın. Facebook'ta biraz sayfama like alayım diye, beğenme alayım diye koyamayacaksın. Çünkü o videonun sahibi bir şekilde tespit ederse veya işte Facebook'un sistemine girmişse bu. Nasıl YouTube'da yaşıyoruz biz aynı sorunu. O kapattıracak. Belki senin hesabını kapatmaya kadar gidecek günün sonunda.
Ya o sistemler Hamdi kediye değil de şeye, yine büyüklere çalışacak. Facebook şeyde YouTube'da olduğu gibi YouTube bizim videolarımızı çalıyorlar. Uğraşıp duruyorsun. Kaldırtabiliyorsun, çok uğraşıyorsun ama Warner Bros'un yine çaldığın zaman kanalın kapanıyor anında.
Ama orada da şöyle bir şey var işte. Warner Bros YouTube'a deli gibi dava açabiliyor. Arkasında çok ciddi işte avukatları vesairesi. İşte firmalar da ona önlem almaya çalışıyor.
Büyüklük derken kastettiğim o da niye dava açabiliyor? Parası var. Tabii. Yani fakirler yine kimse yani korumayacak onların hakkını. O yüzden kedi videolarında bir şey olmaz.
İşte senin ama şikayet etmene bakar orada işte.
Şeyler olur. Mesela ne bileyim bir filmden caps yaptın. Hmm. Bir şey yaptın. Bir parça oynattın. Üstünde bir şey komiklik yaptın. Ya da tabii ki de ses, müzikler.
Tabii.
Müzik paylaşan adam var şimdi. Ya da işte videosunda müzik ya koyan
Facebook
adam var.
Facebook buna biraz bilinçli olarak bu kadar erken girmemiştir. Çünkü bu hani o tür paylaşımlara ciddi darbe vuracak
tabii
bir şey.
Tabii en büyük video sitelerinden biri oldu işte.
Tabii. Bilmiyorum yani. Bakalım nasıl bir sistem getirecekler. Gelecekte neler olacak.
Lizard Squad'ın DDoS hizmetini kullanan 6 İngiliz genci tutuklamışlar.
Şimdi Lizard Squad'ı bilmeyenler için hani söyleyelim. Geçen sene yılbaşında tam böyle yeni PS4 alanlar, Xbox alanlar sisteme bir türlü giremediler. Niye? Çünkü bu arkadaşlar, bu hacker grubu saldırı yaptı. Sunucuları falan çökerttiler.
Evet, mahvettiler.
Bunların bir işte böyle saldırı yapma araçları var internette. DDoS işte. Distributed Denial of Service diye geçiyor. Evet. Senin sunucuna her yerden bir sürü istek geliyor. Sunucun şişiyor, cevap veremez hale geliyor. Ve buna önlem almak da çok zor. Eğer dünya üzerinden çok fazla noktadan geliyorsa. İşte zaten gördük Sony Moni ancak birkaç günde toparlayabildiler. Altından kalkamadılar. Yani büyük firmalar sonuçta. Bunların elinin altında belli güçte teknik servisler vesaire olmasına rağmen. Şimdi bunu kullanıp sağa sola saldırı yapan gençler varmış. Bu sistemi adamlar siteye koyuyorlar. Sen para gönderiyorsun. Şu hedef belirliyorsun, saat belirliyorsun. Adamlar senin için saldırı yapıyorlar.
Ne güzel.
Taşeron yani. Sistemi kurmuşlar çünkü hazır dünya çapında bir sürü zombi PC'leri var, öyle söyleniyor bunlara. Bunu devlet bir şekil, devlet kurumları bir şekil, daha doğrusu bu grup da hacklenmiş. Burayı kullananların bilgileri sızmış. Kullananlar Bitcoin aracılığıyla falan ödeme yapmışlar. Böyle biraz anonim kalmaya çalışmışlar falan ama gene de 6, özellikle İngiltere'den çok olduğu tespit edilmiş. İngiliz polisi de 6 tane genci tespit edip cezalandırmışlar, tutuklanmışlar. Muhtemelen daha mahkemeleri falan devam edecektir tabii de. Ama yaşları 15-18 arası Murat. Yani zaten belli bir yaştan sonra bu tür işlere girmiyorsun herhalde. Kaybedecek şeyin mi oluyor artık? Neyse veya daha oturup böyle ya, mantıklı düşünür hale mi geliyorsun?
Büyüdükten sonra cezalar artıyor en basit.
Ya şimdi bunlar tabii 18 yaşın altında oldukları için belli bir indirimden falan yararlanacaklar ama yani bu iş artık öyle internetten şey yapayım, bir hizmetle bir yere batırayım falan gibi kimse böyle şeylere kalkışmasın.
Evet.
Günün birinde bir şey oluyor işte sana patlıyor. Bu hacker grubu sana karşı bunu kullanmayacağının bir şeyi de yok.
Tabii.
Senin bilgilerini adamlara aldılarsa seni polise vereceğiz diye tehdit bile edebilir.
Ederler.
Verirse de başına bela olur hakikaten.
Tabii.
Burada böyle bir durum yaşanmış. Kimseye tavsiye etmiyorum.
Biliyorsun şimdi H265 kodekine geçiyoruz artık.
Evet.
Fakat orada bir sorun var. Lisans parası 264'ten pahalı.
Hı hı.
Tabii böyle olunca büyükler yine bir araya geliyorlar. Normalde hani çok anlaşmayanlar konu para olduğu zaman.
Çünkü onların lisans parasından hepsine etki
hepsine
ediyor.
Microsoft, Google, Amazon hepsi.
Hı hı. Mozilla falan da var.
Hepsi bir yeni bir 265'e alternatif ama lisans sorunu olmayan,
açık kaynaklı
bir yeni bir kodek bulalım diye bir araya gelmişler. Hı-hı. Tam 265 oturuyor derken aslında bir de çünkü şöyle bir sorun var. Biz işte geçen GTX 950'yi incelerken dedik içinde H265 encoder'ı var, decoder'ı var. Adam onu oraya gömmüş. Şimdi sen başka bir şeyle çıkıyorsun, onu oraya gömmek o kadar kolay olmayabilir. Ya da işte en azından donanım desteği bir sonraki GPU'da gelir.
Tabii.
Tam yani biz böyle birçok standardın olması da iyi bir şey değil ama işte lisans parası
ama bu
olunca
kadar büyük firmalar bir araya gelince standart buna kayar muhtemelen.
Yani 265'in sonu gelebilir bunlara eğer başarılı
olursa. Ya
Murat
şeyi hatırlarsan geçmişte de mesela HD DVD mi Blu-ray mi kavgası vardı. Niye o kavga çıkıyordu? Çünkü standarda sahip olan zengin oluyor.
Doğru.
O dünyaya kabul ettirebilirsen sen o standardı. Evet H264 de mesela standartlıydı ama onu tersten mühendislik yöntemiyle X264 çıkarttılar açık kaynaklısı. Çoğu kişi öyle kullanıp gitti. kopyalama değil. Bak tersten mühendislik de bunun yasal olmayan bir durumu yok.
Evet.
H265'te böyle bir şey henüz çıkmadı. Benim bildiğim yok. Alternatifleri var mıdır bilmiyorum ama. Yani zaten büyük firmalar kendileri bunun tüketicisi. Sonuçta Google, işte YouTube, Amazon desen, işte belki Twitch, Microsoft'un da var bir sürü hizmeti. Kendileri için hazır böyle kullanabilecekleri ve herkesin standart olarak kabul edebileceği bir format geliştirmeleri çok önemli. Çünkü veriyi aktarıyorsun karşı tarafa, izleyemiyor adam. Yani doğru. Desteklemiyor. Kimse kodek sorunuyla vesairesiyle uğraşmak istemez. Doğru. Bunun verimli olması da çok önemli.
İyi
bir Ar-Ge faaliyeti olması lazım. Bazı kodekler hakikaten bazı açılardan daha iyi oluyor. Şimdi bakalım bunlar ortaya güzel bir şey çıkarabilirlerse, tabii kısa vadede değil. Ancak önümüzdeki yıllarda
herhalde,
falan filan.
Herhalde.
Yani hani hemen bugünden yarına bir şey çıkmayacak. Ama böyle bir inisiyatif almışlar, başlatmışlar.
Evet. Cisco ve Apple'ın anlaştığına dair bir haber vardı. Bu ne diyor?
Ya Murat, Cisco ile Apple geçmişten beri böyle birbirlerine dava açan falan. Daha doğrusu Cisco Apple'a dava açıyor. Çünkü iPhone hakkı bizde diyorlar. Hmm. 2007'de Apple bir anda iPhone'u tanıttığında Cisco şaşırıyor yani. Ya nasıl bizde olan ismi nasıl bunlar kullanıyorlar falan. Neyse, o bir şekilde çözülüyor. Konumuz bu değil yani, anlaşma bu değil. Apple biliyorsun bu aralar IBM'le anlaştı. İş dünyası üzerine bir şeyler geliştireceğiz, ortak ürünler geliştireceğiz diye. Yani tüketici alanından biraz daha iş dünyasına kayma peşinde Apple. Orada bir kaynak olduğunu ve onu oradan kar elde etmeyi umuyor. Aynı şekilde IBM gibi Cisco'yla da anlaşmışlar. Cisco cihazları, işte yazılımları, altyapıları Apple cihazlarla daha iyi çalışacak. Şu anda öyle bir anlaşmaya imza atmışlar. Ortak çalışıp ürünler çıkacak ortaya. Atıyorum sen bir iş yerindesin. Bir Cisco router var. Senin telefonunda belki onu yönetebileceğin bir uygulaması olacak. Evet. Kolay. Hani benim aklıma gelen bu bir sürü çeşidi vardır tabii. Bizim hiç bilmediğimiz böyle bilişim tarafında, firmaların teknik tarafında kullanılan. Apple anlaşmış. İş alanına yönelik bir adım daha. Bir de şeye de yarıyor tabii, işte bu geçmişten gelen negatif şeyleri havayı dağıtmaya da yarıyor. Ortak bir amaç uğruna gidiyorsun. Cisco ile Apple anlaşmış.
İyi. Hayırlı olsun. 225.000 jailbreak yapılmış. iPhone sahibinin iCloud şifresi çalınmış.
Şimdi iPhone biliyorsun, Apple mağazasından indirdiğin uygulamaları falan çok ciddi bir denetimden geçiriyor. Zaten seni öyle bir kalıba sokuyor ki sen telefona çok fazla erişip de bir şeyler yapamıyorsun.
Doğru.
Hatta bu yüzden eleştiriliyor bazen, işte Android telefon özgürlüktür, işte MP3 işlerimi atıyorum rahat rahat falan. Tabii başka şeyleri de var. Adam iTunes'u kullan ki para kazanayım falan gibi şeyleri de düşünüyor ama bir ucu da gelip güvenliğe de dokunuyor bunun. Mesela ben hep şey örneğini gördüğümde şaşırmıştım. Geçtiğimiz iOS 8'deydi sanırım. Klavye kullanma özelliği geldi iPhone'a. Android'de yıllardır olan. Ama o klavyeyi mesela şifre ekranına bastığında, şifre alanına bastığında gene Apple'ın standart klavyesi geliyor. Swift Key'in klavyesi gelmiyor. Yani Apple senin için düşünüyor. Google'da Android'de bu nasıl çözülüyor? Şey diyor, bak dikkat et, bu çalabilir senin diyor. Sen okey deyip geçiyorsun. Sana kabul ettiriyor ama bir çözüm sunmuyor. Şimdi sen jailbreak yaptığın zaman telefonun bu tür özelliklerinden, hani tamam ferahlıyorsun, özgürlük haline, özgürlüğe yelken açıyorsun. Bir sürü uygulamalar indirebiliyorsun, kopya vesaire falan. Veya telefonun bir sürü özelliğini kontrol edebilir hale geliyorsun ama bir yandan da onları indirdiğin yer neresi? O büyük bir soru işareti. İşte 225.000 kişinin iCloud,
değil mi?
Evet. Şifresi, daha doğrusu erişim bilgileri diyeyim, çalındığı söyleniyor. Bu da işte gene sisteme böyle küçük ufak tefek ayarlar yaptığın bir uygulamayı indiriyorsun. O arka tarafta ama bilgileri Çin'e gönderiyormuş. Çin olduğu söyleniyor merkezinin. Burada belki işte şeyi tartışmak lazım. Jailbreak yapmak ne kadar mantıklı? Kendini hani şeyde güvende tutabilir misin?
Evet.
Ne yani, sonuçta karpuz değil ki şöyle alıp yoklayasın, değil mi? Sanal bir şey indiriyorsun. İndirdiğin yerde işte böyle Cydia falan gibi yani pek de ne olduğunu bilmediğin yerler açıkçası. Veya hiç belki tamamen böyle internetten bulduğun bir yer. Kaynak kodlarına da girip bakmıyorsun. Evet. Ne kadar güvenebilirsin? Ona çok dikkat etmek lazım.
Doğru. Sonra fotoğrafların ortalık yere saçılıverir.
Fotoğrafların saçılır, senin adına alışveriş yapar. Yani bu iCloud şifresini tamamen ele geçirmiş oluyorlar. Bilgileri bir şekilde çaldırıyorsun. Yani bütün Apple kimliğin adamların eline geçiyor. 225 bin de az bir rakam değil.
Öyle.
Yani kullanıcılar arasında aslında bakarsan milyonlara göre az bir rakam ama
tabii.
225 bin yüksek.
Geçen hafta bahsetmiştik. Nvidia'nın tablet geri çağırma operasyonu var biliyorsun. Geçen hafta yani biz gündemi çekerken şimdi oradan etkilenenler var. Mesela ben şey yapmıştım bunu ilk öğrenince bize onu yollayan Koray Tugay'a hemen mesaj attım dedim. Seni etkiliyor mu? Onunki etkilenmiyor ama etkilenenler vardı. Onlar da kendi aralarında konuşmaya devam ediyorlar. Onlar da şey yapmışlar. Nvidia'ya başvurmuşlar. Sonuç aldılar tam da biz gündemi çekerken. Orada geri çağrılan ürünler listesi var burada formda olduruz. Oraya Türkiye'de eklenmiş. Onu da yani söylemiş güzel. Olayım. Hiç uğraşmadan yani
hani Türkiye'ye resmi olarak hiç satmadıkları halde
Türkiye'de de bunun problem olduğunu bizimkilerden öğrenince oraya onu da eklemişler. Yani elinde böyle bir Nvidia Shield tabletten dolayı sorun olan varsa artık daha rahat en azından bir muhatap bulacaklar. Bu arada bizim Koray Tugay'ın da doğum günüymüş. Onu da buradan kutlamış
kutlu
olalım.
Kutlu olsun evet.
Evet. O da bize kendine aldığı her şeyi veriyor sağ olsun.
Doğru.
Var böyle çok da şey var. Hani verelim edelim inceleyin. Sorun şu Hamdi. Mesela yine biz Koray'ın sabrını bayağı zorlamıştık. Çok uzun sürüyor.
Çok uzun sürüyor çünkü sırada ürünler var falan işte.
Evet, gelir gelmez onu inceleyemiyorsun. Bir de şey sinir harbi çünkü bir şey olacak. Endişesi var. Evet. Sakınan gözle mutlaka çöp batar. Yani biz bir vukuatımız yok ama insan bir şey oluyor. Çünkü gelen ürünler bize normalde sample oldukları için onların bozulmasının falan benim, hiçbir önemi yok.
Benim bir vukuatım var da neyse yani ki kullanıcı ayrı, ürünü evet. değildi.
onun da şey fanını değiştirmişler. Evet. Ben takip ettim sonra onu.
O ürün hayata geri döndü arkadaşlar.
Evet.
Daha fazla bu konuyu şey yapmayalım.
o yüzden hani bunu da söylemiş olayım. Nvidia'dan devam edelim. DirectX 12 oyunu var bir tane. Ashes of Singularity.
Bize de soruyorlar niye bunu kullanmıyorsunuz
evet,
falan diye.
O daha hala çıkmadı aslında. Hani alfa aşamasında kendi ifadeleri işte beta'ya yakındır en fazla. O yüzden ben biraz hani ötüp bir şeyler kullanmaktan çekiniyorum. Çünkü adam bir sonraki güncellemesinde senin skorlarını etkileyecek bir şey yapabilir. Sonra hadi 30 tane ekran kartını bir daha mı test edeceksin. O yüzden kullanmıyorum ama başka da yok. Ben bir deneyeceğim onu.
Ben Murat geçen hafta okumuştum. Bilmiyorum sen okudun mu? Şimdi hatırlayamıyorum. Ars Technica'da okumuştum galiba. Bu oyunu denemişler. Birkaç işte günümüz DirectX 12 destekleyen ekran kartlarında. AMD ekran kartlarında çok ciddi bir performans artışı olduğu söyleniyor. Nvidia'da o kadar olmuyormuş. O yazıyı bulabilirsem olmadı linklere eklerim ben.
Yok zaten konu da onunla ilgili. Şimdi Nvidia diyor ki bu adamlara bazı özellikleri kapatın. Yapımcıya diyor. Tartışma da buradan çıktı. Çünkü adamların iddiası şu. Ya diyor Nvidia'nın DirectX 12 desteği hiç kendilerinin söylediği gibi çıkmadı diyor. Yani biz onlara özel bir kısıtlama ya da bir kötülük yapmamıştık diyor. Biz AMD'de nasıl yapıyorsak onlarda da öyle yaptık. Abi baktık onlarda performans düştü.
Çünkü kartın mimarisi aslında biraz bunu etkiliyor.
Etkiliyor. Artışı var.
Mesela onu da şöyle anlatayım aslında. Hatırlarsan Bitcoin çözdürenler vardı. Orada AMD kart kullanılırdı. Nvidia kartları o kadar hızlı çözmezdi. Çünkü kartın mimarisi ona daha uygundu.
Evet.
Burada da onunla biraz ilişkili bir durum var.
Burada daha ciddi bir şey iddia var. Diyor ki adamlar, yani oyunun yapımcısı. DirectX 12'nin hani o level olayı var ya biraz hani 12 destekliyor hepsi de. Aynı seviyede ve aynı özelliklerde destekleyebiliyorlar.
Doğru evet.
Nvidia'nın kartlarında diyor AMD'de olan bazı özellikler yok diyor. Yani yok yapamaz, yapamıyor o yüzden diyor. Biz de kapatıyoruz onları orada diyor. Ya da kapatmak zorundasın ya da kapatmazsan çok performans düşer. İkisinden biri. Nvidia'nın itirazı da o da. Nvidia'da o özellikleri toptan çıkarın diyormuş. Yani AMD'de de olmasın.
Olmaz.
o yüzden işte bu konuşma, bu tartışma devam ediyor yurt dışında. Bakalım altından ne çıkacak merak ediyorum. Çünkü DirectX 12'deki o hepsi destekleyecek ama kimin daha iyi destekleyeceği, kimin daha çok komut setini destekleyeceği vesaire konusu detay olarak
bir de tabii o şeylere de bakmak lazım. O özellikler nedir, ne sunuyor sana? Yani bayağı ayrıntılı.
Tabii.
Bir de çok ince teknik bir konu. Bilmiyorum son kullanıcıyı ne kadar ilgilendirecek veya etki edecek ama bakmak
yani
lazım.
Yani DirectX 12 birinde performans düşüşü yapıp diğerinde yapmıyorsa ve bunu FPS olarak sen ciddi gözle göze
benim işte o geçen hafta okuduğumda ben hani şaşırdım biraz ama işte oyunun alfa olması, işte bilmem ne olması. Tamam, sonuçta iyi bir kaynaktan geliyor, güvenilir bir kaynaktan geliyor testler, ama hani biraz soru işareti var diye hiç o yüzden gündeme getirmemiştim.
Yani bu tartışılan konulardan bir tanesi şu anda.
Önümüzdeki haftalarda falan bu gelişecektir daha da ayrıntılı.
Bir de şey lazım, bir tane oyun var elinde.
Yani evet, o da bir problem.
Biraz şu alsınlar bakalım. Çünkü şu var, hani DirectX 12 level'ları var ama her oyunda en yüksek level'ını kullanmak zorunda değil. Adam hiç kullanmayabilir yani.
Tabii.
Bana lazım değiller. Daha, ya da işte der ki benim oyunum bütün DirectX 12'yi temelde desteklesin ki hiç farklılık olmasın da diyebilir. O yüzden orada öyle şeyler olacak, bakalım. Twitter reklam sistemi Türkiye'nin kullanımına açılmış.
Evet Murat, Twitter reklamı vardı zaten biliyorsun, vardı. Ama Türkiye'deki bir ajans üzerinden reklam verebiliyordun sadece. O ajansla anlaşman gerekiyordu. Onlar senin reklamlarını yayınlıyorlardı. Ama Twitter'ın aslında bir AdSense gibi Google'dan hani bildiğimiz bir reklam verme arayüzü vardı zaten. Niyeyse Türkiye'ye yoktu. Şimdi o artık Türkiye'nin de kullanımına açılmış. Arayüzü Türkçe değilmiş. Türkçeleştirirlerdi herhalde yakında. Merak edenler, kullanmak isteyenler haberi olsun.
Türkiye teknolojik ürünleri görüntüsüne bakarak satın alıyormuş.
GFK araştırma yapmış Murat. Sadece Türkiye ile sınırlı değil. 22 ülke arasında yapılmış. Türkiye %49'la, daha doğrusu şöyle soru sorulmuş. Teknolojik ürün alırken görüntüsüne, stiline sizin için ne kadar önemlidir gibi. Türkiye %49'la 22 ülke arasından birinci sırada. %48 var Meksika, işte Brezilya falan diye gidiyor. En az da Avrupa ülkeleri %20'lere falan düşüyor artık onlarda. Buradan şu sonucu çıkarıyorsun. Biz ürünün şekline bakıyoruz. Yani nasıl, içinde ne olduğundan ziyade şekli benim için önemlidir. Ön planda çıkıyor.
Bir yandan da şeklinden uğraşmak, oturup işte işlemcisini analiz etmekten daha kolay bir iş. Evet. Yalnız oradaki şeyi işte takılıyorum ben. Ya bu kadar şekle önem veriyorsun da bizim ürettiğimiz ürünlerin de hani şekli güzel değil. Yani biz böyle madem şekle çok önem veriyoruz, ben de biraz insan şey bekliyor. Gerçekten güzel şekilli şeyler üretmiş olan, işte İtalyanların arabası gibi. Hı hı. Ama hiç öyle bir tarafımız da yok.
Değil, evet.
Yani
çünkü o da bir aslında hani uğraş gerektiriyor, tasarım falan da hani zor bir iş aslında. Üretimi de zor. Hani o şekilli şeyi kaliteli yapacaksan hakikaten kaliteli olması lazım. O da zor. Pahalı. Ya ilginç. Alıcı, ben hani bunu beklemiyordum ama sonradan şu aynı araştırmada şu da var. 20-29 yaş grubu arasındaki kişiler görüntüye daha çok önem veriyorlar. Bu bütün dünyada geçerli. Hani Türkiye'de değil. Demek ki bizim de nüfusumuz genç. Araştırmaya katılanlar büyük oranda gençler arasından katılmış.
Bu şeyi de açıklayabilir. Hani de televizyonlarda falan sahte telefonlar satıyorlar ya.
Evet.
O neye, gerçeğine benziyor işte. Adam parası yok ama o görüntüyü istiyor. Görüntü sahte de olsa alıyor.
Evet. Yani bu hani yapılan bir araştırmayla da tescillenmiş. 26 bin kişi üzerinde yapılmış dünya çapında yani.
Bu ilginç bir haber. Wi-Fi sinyallerine alerjisi olduğunu iddia eden kadın devletten engelli ödeneği alacakmış.
Şimdi bu Fransa'da geçiyor olay Murat. Kadının biri mahkemeye başvuruyor. Kardeşim diyor, her taraftan sinyal geliyor bana diyor böyle.
Kaşıntı mı basıyor?
Ha, yani halsizlik, yorgunluk, bu tür böyle dertlerim oluyor benim diyor. Hatta bunun sendromu da var. Elektromanyetik hypersensitivity diye. Yani aşırı hassaslık elektromanyetik dalgalara. Tabii bunun bilimsel bir dayanağı yok. Keşfedilebilmiş bir şey değil.
Yani.
Ama diyeceksin ki devletten nasıl para alacak bu kadın? Yani mahkeme diyor ki tamam, biz bu EHS diyeyim kısaca. EHS'nin buna neden olduğunu söyleyemiyoruz. Öyle bir şey mümkün değil. Ama hani bu kadıncağızın da bir sıkıntı yaşadığı belli. Bir iş göremeyemezlik durumu var. Devletin işte bu engelliler için verdiği kaynaktan biz buna para verelim'e hükmediyor mahkeme. Ama şeyi özellikle söylüyorlar. Hani ortaya çıkan durum, bu sendrom bundan mı kaynaklanıyor? İşte kablosuz ağ sinyallerinden mi kaynaklanıyor? Böyle bir bağlantı yok. Bilimsel olarak da zaten bu şu anda gösterilebilmiş bir şey değil. Burada şeyden bahsediyorum Murat. Herkes bilir plasebo etkisini. İşte boş ilaç verirsin. Adam ilaç aldığını düşünüp iyileşir. Bunun bir de negatifi var. Nocebo etkisi deniyor. Bir şeyin zararlı olduğunu sana çok söyledikleri zaman sen gerçekten o zararlı şeyleri gösteriyorsun. İşte şimdi Wi-Fi sinyalleri zararlı, zararlı diye böyle sürekli bombardıman altında tutunduğun zaman hakikaten kendi kendine böyle hasta hissetme, işte şey yapma gibi bir etkisi olabilir diyorlar. Bu da tabii test etmek daha da zor. Şimdi bu nocebo etkisinin daha önce okuduğum bir başka makale vardı. Orada bir bilim adamı da bunun şey olduğunu iddia ediyor. Akciğer kanserinin günümüzde daha fazla görülmesine neden olduğunu iddia ediyor. Şöyle bir araştırma yapmış. 1920'lerde, 30'larda akciğer kanseri görülme sıklığı şu ankine göre daha düşük. İşte bunu şeylere göre normalize ediyor. İşte şehir hayatına daha çok geçtik. İşte hava kirliliği arttı vesaire falan ama hala oran yüksek kalıyor. Bunu da şeyle açıklıyor. Diyor ki biz diyor artık o kadar bombardımana tutuyoruz ki diyor insanları. İşte sigara kanser yapar, sigara kanser yapar. İnsanlar diyor sigara içtiği zaman diyor kanser olacağını düşünüp gerçekten kanser oluyorlar diyor. Bunu da nocebo etkisi olarak açıklıyor. Burada da aynı etki var diyorlar. Kablosuz ağ sinyallerinin zararlı olduğunu düşünerek kendini hayalsiz, yorgun.
Ama ben Fransa'da şey denemek isterdim. Ben de parasızlıktan rahatsız oluyorum mesela. bana devlet para
bana bir halsizlik geliyor, evet, bir yorgunluk geliyor. aylık 800 euro.
İyiymiş.
Ya oraya göre bilmiyorum iyi mi de bize göre iyi.
bir haber daha. FCC routerlara yüklenen özelleştirilmiş firmware türü yazılımlara engel koymak istiyormuş.
Valla FCC geçenlerde de böyle bir şeye gene bir protestolara falan maruz kalmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani şey olarak söylüyorlar herhalde güvenlik gerekçesiyle. Hani herkes her istediğini yapmasın. Bunun işte bir routerlar falan diyoruz ama uzun vadede şeye dokunacağını söylüyorlar. İşte rootlama, jailbreak yapma falan gibi işlere de karşılar. Çünkü sonuçta telefonun içinde de modem var.
Yani bir de şey var. Bazı routerlarda mesela Asus'ta da var. Adam bir de bir firmware yazıyor. Asus'unkinden daha iyi.
Daha iyi evet. Ama gerçi orada Asus kendi destekliyor. Bilmiyorum tabii. Hani şeyleri falan kendi sitesinden falan da veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Buna tabii şimdi hemen aktivist gruplar karşı çıkıyorlar FCC'ye. Baskı yapın işte itiraz edin falan diye. Ben hani tam ayrıntısını bilemiyorum FCC'nin ne şey yaptı. Ama böyle bir durum var.
Evet şimdi ona karşı bir protesto yapılıyor.
Evet. Bakalım hani önümüzdeki günlerde daha gelişir herhalde bu haber.
Herhalde herhalde. Diğer habere geçeyim. Boeing ile ilgili. Onlar da dronları lazerle yok eden bir sistem geliştirmişler. Evet.
Vardı ama ya uzun zamandır. Ben onun videolarını falan izlediğimi
İşte onu ama o sistemler gelişmeye devam ediyor. Hala çünkü ideal değiller. Biliyorsun lazer sistemlerin en büyük kötülüğü çok büyükler. Çok enerji istiyorlar. Taşıyamıyorsun.
Evet.
Bu heriflerin yaptığı mobil artık. Hı hı. Ve uzaktan kullanabiliyorsun. Öyle bir operatörü de olmak zor. Çok kolay kullanması. Yakarak yok ediyor.
Tabii. Enerji gönderiyor.
Enerji gönderiyor. Evet.
Bir süre sonra yanmaya
bu
başlıyor.
Bu tabii Reiki yollamaya benzemiyor. Hareketen yolluyor o enerjiyi. Ve tutuşuyor. Zaten drone'a da şey takmışlar. Kamera gözüküyor. Tabii her cins drone'da nasıl etkili olur onu bilmiyoruz. Yani orada kullandıkları drone biraz basit bir drone'du.
Vallahi yani sonuçta doğru yerini ısıtırsan Murat her cins drone'da etkili
herhalde
olur
etkiler.
Yani.
İşte şeyin Boeing'in de oradaki yapmaya çalıştığı şey bu çok uzun yıllardır araştırılan bir şey. Onu işte iyice de mobil hale getirmişler. Bunu herhalde bir şeyin üstüne mobil olarak takıp gezdirebilirsin de.
Yani bunu şeylerde yapıyorlarsa benim gördüğüm mesela savaş gemilerinde falan.
İşte sorun orada.
Büyüktü. Şey, hatta onların işte nükleer falan da yanlış hatırlamıyorsam.
Tabii tabii.
Elektrik kaynakları tabii falan. Hani oradan...
İşte o yüzden uçak vardı biliyorsunuz. Lazer burnuna taktılar uçağın. Böyle değil. Bunu,
bayağı küçültmüşler.
Bunu işte o hani kamyonette vardır ya bütün o tipik arkasında uçak savar olan. İşte yanına artık bunu koyacaklar. Onunla drone indireceksin aşağı.
Ama yani herhalde sadece dronelara etki eder. Yani çok kullanışlı bir şey olmaz.
Ama şimdi şöyle
mesafe
bir şey var.
Mesafe tabii çok uzun olabiliyor.
Drone da sana füze atıyor yani kafanda. Evet, onu aşağı indirmek önemli bir şey yani.
Ya, tabii tabii. Öyle dronelar da var. Ama şöyle bir şey var işte. Sen öyle bir kamyon alıyorsun. Karşına yer ekibi geliyor. Yani düşünsene uçak savarı yere de çevirebilirsin de lazerle adamı ne yapabilirsin?
Vallahi belki insana da o şey zarar
veriyorsun. İnsana gelse olur da zırhlı araca falan hani kolay kolay zarar veremezsin.
Evet, tabii tabii. Drone'u çünkü yani o yaktıkları dronelar hakikaten basit tabii. Şu anda.
Zaten drone'u zırhlı da çok yapamıyorsun.
Yapamıyorsun.
Çünkü hafif tabii, olması hafif lazım. Olması havada çok kalacak falan vesaire. Evet. O tarz şeyler düşünülerek yapılıyor.
Bir de tabii test drone'u hiçbir şey yapmıyor. Dümdüz gidiyor.
Tabii. Ama o bile zor Murat. Düşünsene alet onu takip edecek. Tabii, o kadar tabii. Uzaktaki mesafeye lazeri odaklayacak. Aynen, denk getirecek falan. Hani onun altında inanılmaz teknolojiler var tabii.
Tabii.
Hani bize diliyle söylemesi kolay derler ya. Tabii. Söylemesi kolay hakikaten.
Bu kimdir kaç 10 yılın çalışmalarının tabii. Sonuçları.
Tabii.
NASA'nın New Horizons aracı için yeni hedef belirlenmiş. Nereye gidiyor?
Evet. Bunu konuşmuştuk o incelememizde de biliyorsun. Ayrı bir video yapmıştık buna. Plüton'un yanından geçtikten sonra bir hedef yani devam edip gidecek ama hala yakıt var. Biraz daha işte iletişim kurulabiliyor. O Kuiper kuşağı yakınlarındaki bir nesnenin de yanından geçelim. Orada ne var ne yok görelim diyorlardı. Ve buna adayı belirlemeye çalışıyorlardı. Bir tane belirlemişler ve NASA'ya sunulmuş bu. 2014 MU69 Murat ismi de. Onların böyle değişik bir isimlendirme şeyleri var. En az manevrayla yakıt da kalıyor geriye. Buraya ulaşabiliyorsun. Bunun tabii hemen heyecanlanmaya gibi bir durum yok. Çünkü NASA tarafından onaylanması gerekiyor. Hmm. Onların biliyorsun devlet dairesi sonuçta belli süreçlerden falan geçecek. Ama çok da şey yapamıyorsun çünkü önümüzdeki birkaç ay içinde 4 tane falan manevra yapmak zorunda ki onun yörüngesine girebilsin. Hmm. Hatta belki NASA'nın onayı beklenmeden bu manevralar yapılacak. Manevra dediğim de ufak tefek ateşlemeler işte belli bir süreliğine ki yönünü değiştirerek onunla işte Plüton'dan 1 milyar kilometre daha ötede. Düşün oraya hedefleyecekler.
İyi bakalım. Mars'ta yaşam simülasyonu için 6 kişilik ekibin 1 yıl kapalı ortamda yaşayacağı test görevi başlamış.
Evet. High Seas 4. Bunun daha önce 1, 2, 3'ü de olmuş. Hawaii'de yapılan bir test. Böyle yanardağın eteklerinde hakikaten ortam şeyi andırıyor biraz. Mars koşullarını andırıyor. Oraya böyle bir de kubbeli falan şey koymuşlar. Onun içine giriyorsun, dışarı çıkmıyorsun. Veya çıkacaksan da astronot elbiseleri falan giyerek çıkıp işte günlük görevleri, işlerini yapıyorsun. Zaten testin amacı da bu. Hı. 6 kişilik bir ekibi sen bu kadar dar alana soktuktan sonra işte nasıl aralarında ilişkiler ne oluyor, birbirlerinin kafasını kırıyorlar mı, işlerini yerine getiriyorlar mı, psikolojik sorunları oluyor mu? Hı hı. Sonuçta dünyadan soyutlanacaksın ve bir yıl. Yani şu ana kadar olan görevler bu kadar uzun değilmiş. İşte 120 günlük falan olanlar var. Bir aylık falan olanlar var ama bir yıl en uzunu şu anda bu olacak sanırım.
Evet.
Bir yıl boyunca ekiptekiler de işte yok astrofizikçi, yok sosyal bilmem ne uzmanı, biyoloji falan. Yani onlar da aslında bilim adamları. Orada bazı işlerini yapmaya devam edecekler. Aynı Mars'a gidecek ilk adamların yapacağı şeyler gibi aslında. Hmm. Yani tam anlamıyla nelerle karşılaşabiliriz dünya üzerinde simüle ediyorlar.
İyi. Ben de bir olay takip ediyorum. Ufak ufak hani çok uzun zamandır var da gündeme almıyordum. Şimdi artık bir şeyler belirmeye başlayınca bu şimdi bir
Wolfenstein oyunu senaryosu gibi geldi
bana. Bu nazilerle ilgili çok fazla senaryo vardır. Bir kısmı hayaldir. İşte bir kısmı gerçektir. Hı-hı. Bir kısmı ne olduğu belli değildir. Bir tane anlatılan şey de şu. Trenlerin altınlarla böyle değerli şeylerle yüklenip kaçırıldı. Hı-hı. Şimdi Rusya savaş kaybedildikçe tabii adamlar o bazı hem altınlarına bazıları çalıntı bunların hani oradaki insanlardan soyup almışsın işgal ettiğin yerlerden. Evet. Bunları kaçırıyor Almanya'ya doğru. Polonya'da bu iş için özel tüneller kazıldı ve trenlerin bu özel yollardan gizli gizli gittiği söyleniyordu. Ama bunların bazıları o tünellerin içinde kalmış. Yani o bir yere varmamışlar. Hı. O hatta belki de bilerek o tünellerde saklanmış bunlar sonradan almak için ama savaş kaybedilince tabii kimse gidip onları alamadı. Hı hı. Bunlar da gizli olarak kalmış. Bunlar hep şehir efsanesiydi.
Bunları fakat araştırmaya hayatını adayan insanlar var.
Evet. Hatta bu hikayenin çıkış noktasında onun öyle bir adamın yatağında ölüm döşeğinde bunu bir trenin yerini söylemesiyle başladığı söyleniyor. Hı. Araştırmacılar o bölgelerde hakikaten bir trenin varlığını bu keşfettiler.
Adam trenin yerini biliyormuş ama
söylemiyormuş. Evet.
Niye? Ya kendi de gidip bulmamış
bir yandan anlamadım. Da şu var hem de bu tip şeyler senin ölümüne sebebiyet verebilir. Hani çok fazla dillendirilirse. Ama şimdi iletişim çağındayız. Biraz daha hani dışarıya duyulduğu zaman biraz daha zor o işler. Zaten şu anda öyle elini kolunu sallayarak oraya gidip o treni arayamıyorsun. Orayı çevirmişler.
Tabii etrafı hemen polisler falan çevirmiştir.
Ama hani sonuçta Polonya hükümeti diyor ki yani %99 biz orada sinyalle, radar sinyaliyle araştırmıyorlar. Tren bulduk.
Hmm. Ama yani diyorlar, yerin altını görebildiğin radarlar
evet,
var değil mi?
Tren bulduk ve o tren gayet şeyin tanımına uyuyor. Yani o efsanelerdeki o loot train. Hmm. O eşyaları hatta değerli madenler, değerli maden diyorlar. Şimdi altın bilmem ne demiyor. Hmm. Onları taşıdığından hemen hemen eminler. Ama tabii şey var, onun tam lokasyonu, girişi çıkışı belli olacak. Bir de bu bir tuzakları var. Ha, korktukları
tabii,
şey.
Oraya zamanında
tuzak
yapılmış.
Olmayan da olabilir. Hani o trenler bayağı silahlı. Patlamayan yani eskilikten dolayı her an patlayabilecek bombalar belki de, mühimmat taşıyor belki de. O yüzden şimdi böyle gün gün orada takip
edebilirler. Şey ne olacak peki Murat? Hadi diyelim böyle bir trend çıktı.
Evet.
Bu kimin olacak?
Şimdi arazi hükümet arazisi. Dolayısıyla
Polonya'nın mı
Polonya'nın olacak gözüküyor ama mesela bulanlara da verecekler bir kısmını.
İşte yani mesela oradan belki tespit edilen hani sonuçta bunlar çalıntı falan da diyoruz. Mesela Nazilerin çaldığı bazı böyle tarihi eserler falan zamanında iddia edip ya bunlar benden çalındı deyip ispatlayanlara geri iade edildiği oldu. Hmm. Bunlarda da öyle durumlar olacak mı? Veya başka devlet hak iddia edecek mi?
Şimdiden konuşuluyor zaten. İşte Yahudiler diyor ki bizden çaldılar bunlar. Bunda bizim hakkımız var. İşte belki de Rusya'dan çalınan şeyler var. Rusya'yı işgal ederken.
Polonya biraz ama gerçi tabii orada da Yahudi nüfus vardı bayağı.
Dolayısıyla burada ya şey değil ki o çalınan şeyin Polonya'da olması gerekmiyor. O tabii oradan güzergah. Geçiyor.
İşte güzergah için hani düşünüyorum da Rusya ile falan daha mantıklı olabilir.
O yüzden daha ortaya çıkmadı. Çıkmadan bunlar kadar konuşuluyor ama daha şunun bir ortaya çıkarılması lazım. Tabii. Meraklıları takip etsinler. Bayağı enteresan bir olay. Oyun dünyasına geçebilirim. Mortal Kombat X PlayStation 3 ve Xbox 360'a çıkmayacakmış. Sebebi de biz uğraştık, beceremedik diyorlar. Yani istediğimiz kaliteyi bunu da sağlayamıyoruz.
Tat vermedi.
Evet, komple yalan bence. Çünkü adamlar Xbox 360'da Destiny'yi yaptılar. Destiny'yi burada Levent abi oynarken
ama de... Ama yani Murat arayüze bakınca da tat vermiyor ya.
Ya yani şu var, Mortal Kombat'ı ona uygun şekilde yaparsın. Hani o donanımda çalışacak bir Mortal Kombat yapılır. Atla deve değil.
Ha, yapılır da işte o görsellik, hani yeni nesildekileri gördükten sonra onda böyle çok... şey geliyor insana.
Olsun. Sonuçta
ama tabii aynı sonuçta evinde olan insan oynamak
gayet
istiyorsa
gayet ticari bir karar. Kimse muhtemelen artık PlayStation 3'e, Xbox 366'ya bir şey 360'a bir şey yapmıyor zaten.
Yapmıyor evet.
Bu adamlar da ya muhtemelen artık buna kaynak ayırmayalım dediler. Karlılık
onu da söylesinler açık açık. Yani hani kimse buna itiraz etmez ki eder mi bilmiyorum. Yani, bazı oyunlar çıkıyor kardeşim çıkmayacağız diyor. Yani biz yeni nesilde varız
bunlar
sadece.
Bunlar herhalde o şeyi kaçırdılar. Önce bir çıkacak dediler. Ağızdan bir çıktı. Şey için de geri sayım başladı. Forza Motorsport 6. Hı hı. Çok güzel gözüküyor. Yani araba oyunlarıyla arası olmayanların bile dönüp bakacakları türden bir oyun. Ve Xbox 360'da biliyorsun şey sorunu vardır. Bir sürü oyun 1080p'de çalışamıyor. PlayStation 4 versiyonları çalışırken. Bu öyle değil. Bu 60 FPS 1080p diyor. Çok da gerçekten görüntüler güzel. Bakalım heyecan verici bir oyun.
Yani biz göremeyeceğiz herhalde.
Yok tabi bizde Xbox var olmadığı için onu göremeyeceğiz. Mad Max ve Metal Gear Solid 5 çıktı.
Hı. Sen özellikle Metal Gear Solid 5'i bekliyordun değil mi?
Ya evet onu bekliyordum. Mad Max'i de bekliyordum ama Mad Max'in incelemeleri çok kötü geliyor şu anda. Hı. O yüzden çok eski hevesim kalmadı. Becerememişler gibi gözüküyor. Hı. Metal Gear'ı deneyeceğim bu hafta sonu vaktim olursa. Bakacağım ona. Ya o ayrı bir kültür. Çok eski bir oyun aslında bakarsan. Biraz da konsolda olduğu için benim çok fazla böyle hani her bölümünü oynayamamıştım ama takip ediyordum çünkü hoşuma gidiyordu. Tozlu rafları yapılacak kadar eski bir oyun aslında bakarsan. Belki de bir gün yaparız. Şu anda ondan çok fazla bir şikayet okumadım. Bu beklenen oyunlar ama işte günün şeyin özü şimdi Eylül'e girdik.
Artık bundan sonra sürekli
tek tek Murat, gelecekler. Evet. Bayağı yoğun olacak bu sene. Hı-hı. 2016'da 2015'in sonları da bayağı oyun dünyası anlamında çok fazla oyun geliyor.
Doğru.
PlayStation 4'e işte yakında şey gelecek. 3.0 firmware'i gelecek. Ona bakacağız.
Hı, değil mi? Bir
ne yapacak? Var. Evet. Şey falan gelecek işte YouTube Gaming falan gelecek. YouTube Gaming'in kendisi bir olay. Onu da denememiz lazım. Hı-hı. Bakalım. Çok fazla oyun haberim yok. Bunlarla kapatabiliriz.
Yani maddeleri tamamladık zaten.
Evet. Görüntülü gündem.
Gene hızlı hızlı konuştuk.
Yine bir saati açtık.
Bir saati açtık evet.
Bakalım bundan sonra şimdi Levent abi gelsin. İFA bölümünü çeksin. Sonra devam edeceğiz önümüzdeki hafta. Not 5 ile falan zaten önden teaser'ını yapmıştık.
Evet.
Böyle incelemeye devam edeceğiz. Son bir şey söylemek istiyor musun?
Yok tamamdır yani her şeyi konuştuk.
O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.